Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Dey 1400, Hicri Kameri 26 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 31 Aralık 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü ve İran'da bilgi tabanlı ekonomi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dokuz Deyyemullah yönetkinlikleri düzenlendi. Direniş şehitleri yıl dönümlerinde rahmetle anıldılar. Komuta Selami, direniş ekseni tüm İslam topraklarında düşmanı takip ettiğini belirtti. Şehit Süleymani Ankara'da anıldı. Ve Amerika Seymour kuydu taşıyıcısının başarılı fırlatılmasına tepkili. Şimdi haberler.
Hicri Şemsi 9 Dey Miladi 30 Aralık Yevmullah günü etkinlikleri halkın çeşitli kesimlerinin katılımı ile Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlendi. İran Press'in bildirdiğine göre Vali Fakih'in İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nda temsilcisi Hüccetül İslam Abdullah Hacı Sadık'ı yapılan törende yaptığı konuşmada basiret sahibi, bilge ve cesur rehberin varlığı ve velayet ekseninde toplanan halk nimetlerinin düşmanın tüm komplolarını fırsata dönüştürmesine sebep olduğunu söyledi. Günümüzde direnişin İran sınırlarını aştığını, Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan'a ulaştığını ve düşmanın da düşüşte olduğunu söyleyen Hüccetül İslam Hacı Sadık'ı, Siyonist rejimin kendi çevresine duvar ördüğünü ve direniş füzeleri karşısında rezil olduğunu söyledi. Veli Fakih'in temsilcisi sözlerinin sonunda şöyle dedi: Hac Kasım Mektebi var olduğu müddetçe 9 Dey Mektebi ve vardır ve fitneler yeniliyor. Düşmanın hedefi halkı gelecekten umudunu kesmektir. Öyleyse dikkatli olmak gerekir. Yapılan törende halk, İslam İnkılabı rehberi ve şehit komutan Hac Kasım Süleymani'nin posterleri ve bayraklarını taşıdılar. Basiret ve velayet ile ümmetin misak günü 9 Dey etkinlikleri sağlık protokollerine tam uyularak Tahran eyaletinin 40 noktasında gerçekleşti.
Direniş şehitlerinin ikinci şehadet yıldönümleri ve 9'de Yevmullah günü anma törenleri Tahran eyaletinin Rey kentinde Hazreti Abdülazim Hasani'nin kutsal türbesinin musallasında düzenlendi. İran Pres'in bildirdiğine göre İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibov dün basiret ve velayet ile ümmetin misak günü 9'de Yevmullah günü ve Korgeneral Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in ikinci şehadet yıldönümleri ayrıca Tahran Eyaleti Harem savunucuları şehitlerini anma törenlerinde yaptığı konuşmada şehit Hac Kasım Süleymani'nin özellikle de direniş cephesindeki yokluğunun hissedildiğini söyledi. Galibov, Batı'nın dem vurduğu insan haklarına rağmen Hac Kasım Süleymani'yi şehit ettiğini belirterek, Amerika kendi hedeflerine ulaşmak için Komutan Süleymani'yi şehit ettiğini fakat Hac Kasım'ın şehadetiyle Amerika'nın bölgeden ihracının da yaşanacağını belirtti. İslami Şura Meclisi Başkanı 9 deyin basiret ve bilinç günü olduğunu ve halkın da bu hassas zaman diliminde kendi inançları üzerinde direndiklerini ifade ederek 9 deyin cesaretler ve şecaatlerinin günü olduğunu ifade etti. Hicri Şems'e 9'de 1388, 30 Aralık 2009 tarihi 10. dönem Cumhurbaşkanlık seçimlerine hile karıştığı bahanesiyle toplumun huzurunu bozanlara ve fitneci unsurlara karşı milyonlarca İranlının kesin cevap olarak düzenledikleri görkemli yürüyüş tarihidir.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Direniş Ekseni'nin tüm İslam topraklarında düşmanı takip ettiğini ve onların hedeflerinin gerçekleşmesine izin vermediğini söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Komutan Hüseyin Selami dün Korgeneral Şehit Kasım Süleymani ve Büyük Taklit Mercilerden Ayetullah Misbah Yezdi'nin vefat yıl dönümünde Tahran'ın güneyinde Kum kentinde düzenlenen Şehadet ve Keramet Azameti adlı törende İslam İnkılabı'nın tüm dünyada ve İslam İnkılabı rehberinin eksenliğinde derin nüfuza işaretle bugün direniş ekseni tüm İslam topraklarında düşmanı takip etmektedir. Amaçların gerçekleşmesine izin vermedi ve böyle bir güç oluşmazsa düşman bütün İslam topraklarını işgal edecekti dedi. Komutan Selami Şehit Süleymani kişiliğini işaretle düşmanın Şehit Süleymani'ye terör düzenleyerek direniş cephesini zayıflatmak peşinde olduğunu fakat tüm denklemlere rağmen şehidin kanının bereketiyle direnişin eskiden de daha güçlü ve daha muktedir olduğunu sözlerine ekledi.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Amerika'nın cinayet eylemlerinin tüm dünya tarafından bilindiğine işaretle Kudüs Gücü Şehit Komutanı ve Irak Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısına suikast düzenleyenlerin yargılanacağını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İreç Mescidi dün akşam Bağdat'ta İran İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit Hac Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Kurumu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'e anma töreninde şehitler Süleymani ve mühendisin terör köklerini kurutmayı başardıklarına işaretle şehitler el mühendis Süleymani ve tüm şehitlerin direniş cephesini güçlendirmek için hayatlarını feda ettiklerini, direnişin bir parçası olmadan bölgede hiçbir dengenin gerçekleşemeyeceğini açıkça belirtti. Mescidi sözlerine şöyle devam etti. Şehit el mühendis ve Süleymani direniş mektebi ve baskıya karşı halkın savunucularıydı. Nas komutanlarının terörü ardından Amerika'nın cinayet eylemleri tüm dünyaya ifşa oldu. İran'ın Bağdat Büyükelçisi ayrıca şehitler Süleymani ve el mühendisin terör emrini verenin yargılanacağını ve şehitlerin pak kanının İran ve Irak halkı arasında dayanışmayı daha da artırdığını vurguladı.
Iraklılar sosyal paylaşım sitelerinde Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'i anmak için halkın geniş katılımı için çağrıda bulundular. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Irak sanal ortamı kullanıcıları dün geniş çapta kendi sayfalarını İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Eski Komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi komutanlarından Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in fotoğraflarıyla süsleyerek cumartesi günü Bağdat'ın El Cadeliye bölgesinde milyonluk gösteriye çağırdılar. Biz Kasım'ız hashtag'i şimdiden Irak sanal ortamında trend olurken Iraklılar bu hashtag ile Şehit Süleymani'nin izi ve diriliş yoluna bağlılıklarını ilan ediyorlar. Iraklı kullanıcılar ayrıca "Bizim kararımız cumartesi günü El Cadeliye'de" hashtag ile halkın bu bölgede hazır bulunması ve Direniş şehitlerinin anısını canlı tutmak ve Amerika ve bu ülkenin askeri güçlerinin Irak'ta bulunmasına karşı sloganlar atılması talebinde bulundular. Iraklılar ayrıca "işgalcinin sınır dışı edilmesi ulusal bir taleptir" hashtag ile herhangi bir bahaneyle Irak'ta herhangi bir Amerikan gücünün varlığını sürdürmesi tahammül edemeyeceklerini ifade ettiler. Ayrıca "sizlerin kanınızın intikamı işgalcilerin ihracıdır" hashtag de geniş çapta Iraklı kullanıcılar tarafından kullanıldı.
Korgeneral Hac Kasım Süleymani, şehadetin ikinci yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da rahmet ve saygı ile anıldı. Muhabirimizin bildirdiğine göre söz konusu tören, Türkiye'de yaşayan İranlılar, Şehit Kasım Süleymani'yi sevenler ve direniş eksenini izleyenlerin katılımı ile "Hac Kasımlar Yaşıyorlar" başlığı altında Ankara'da İran'ın kültürel ataşeliğinde düzenlendi. Törende konuşma yapan İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen, halkı sevmek, ahlakı eksen almak ve mahrumlara destek olmanın bu büyük şehidin özelliklerinden olduğuna değinerek, Şehit Süleymani'nin 8 yılı kutsal savunmadaki eşsiz rolüne atıfta bulunarak, Hac Kasım Süleymani'nin koordinasyonu ve komutanlığının IŞİD'in yenilgiye uğraması ve şehidin bölge halkının gönüllerinde taht kurmasına sebep olduğunu belirtti. Ferazmen şöyle konuştu: "Hac Kasım, İran tarihinde tekrarlanmayan bir kahramandır ve Amerika Hac Kasım'ın terörü ardından İran'a karşı askeri seçeneğin bir efsaneden fazla bir şey olmadığını ve İran'a karşı askeri mücadele gücüne sahip olmadığını anladı. Bu İran tarihinde eşine rastlanmayan bir gelişme noktası sayılıyor." Büyükelçi Hac Kasım'ın ahlaklı, şefkatli ve dünyanın askeri kişiliklerinden farklı biri olarak direnişin efsanevi adamı olduğunu, hem yaşamı boyunca hem şehadetiyle İran halkının direniş gücü ve yenilgisizliğini dünyaya gösterdiğini belirtti.
Bugüne kadar direniş ekseni şahsiyetleri ve şehitler, özellikle de Şehit Hac Kasım Süleymani hakkında 100 binden fazla kitap Türkçe'ye çevrildi ve Türkiye'de yayınlanarak dağıtıldı. Muhabirimizin Ankara'dan bildirdiğine göre FETA Yayıncılık Genel Müdürü Önder Türkeli'nin belirttiğine göre şimdiye kadar Şehit Hac Kasım Süleymani hakkında 7 ve çeşitli direniş şahsiyetleri hakkında 70, ayrıca İslam İnkılabı rehberi ve İmam Hümeyni'nin değerli tüm eserlerinin bu yayıncılıkta tercüme edilerek yayınlanmış ve defalarca yeniden basıldığını belirtti. Hac Kasım Süleymani şahsiyetiyle ilgili kitaplar arasında çocuklar ve genç erişkinler için Kasım Amca başlıklı kitap Türkçe ve Almanca dillerine çevrilmiştir.
Amerika, İran'ın Simorgh uydu taşıyıcısının uzaya başarılı fırlatmasından endişeli olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın belirttiğine göre Beyaz Saray dün akşam İran tarafından Simorgh uydu taşıyıcısının fırlatılmasından endişeli olduğunu, Viyana müzakerelerine bağlı olduğunu iddia etti. İran Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Simorgh uydu taşıyıcısının başarıyla uzaya fırlatıldığını duyurdu. İran Silahlı Kuvvetleri Savunma ve Destek Bakanlığı Uzay Sözcüsü Seyit Ahmet Hüseyin'i Simorgh araştırma uydu taşıyıcısının başarılı fırlatılmasına işaretle İran'ın uzay kabiliyetini kazanması, Sefir ve Kasit uydu taşıyıcıları ile küçük uyduların fırlatma kabiliyetini oluşturması ardından daha güçlü fırlatıcıların geliştirilmesinin gündeme geldiğini belirterek Simorgh uydu taşıyıcısının ülkenin uzay sanayi programında yer aldığını belirtti. Hüseyin'in Simorgh uydu taşıyıcısının çalışması hakkında da şunları kaydetti: "Bu fırlatmada uzay üssü bileşenlerinin performansı ve uydu aşamalarının performansı doğru bir şekilde gerçekleştirilmiş ve nihayet bu fırlatmanın amaçlanan araştırma hedeflerine ulaşılmıştır. Bu uzay araştırma görevinde ilk kez 470 kilometre irtifa ve saniyede 7350 metre hızla 3 araştırma yükünün eş zamanlı olarak fırlatıldı. İran yapımı uydu taşıyıcı Simorgh 250 kilogram ağırlığında uyduları 500 kilometrelik yörüngeye yerleştirebilir."
Tahran'dan sabah haberlerimiz Türkiye ve bölgenin gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaştı. Buna göre son 24 saatte 369.647 COVID-19 testi yapıldı, 39.681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24.854 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulayanların oranı %83,08, birinci doz aşı yapanların oranı %91,66 olarak gerçekleşti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131.134.774 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İki faktörü birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan vakalar içinde oranı giderek yükselen omikron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum alışılageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye ve Ermenistan arasında arabuluculuğa hazır olduğunu vurguladı. Reportun bildirdiğine göre Maria Zaharova dün akşam haftalık basın toplantısında Erivan ve Ankara ilişkilerinin normalleşmesinin sadece bölgenin genel durumu değil, komşuluk duyguları ve güven ortamını da pekiştireceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın iki ülke arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu ifade etti. Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da pazartesi günü yaptığı açıklamada Ankara ve Erivan temsilcilerinin yakında Moskova'da bir araya gelerek normalleşme konusunu gündemlerine alacaklarını duyurmuştu.
Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin sözcüsü haber çevrelerinde Türkiye ve Katar'ın Kabil Havalimanı'nın yönetilmesi konusundaki anlaşmasını tekzip etti. İran Press'in bildirdiğine göre Zebihullah Mücahit, Taliban hükümetinin Katar ile Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nı işletme konusunda Taliban hükümeti anlaştığına dair haberlere tepki olarak, söz konusu ülkeler arasında müzakerelerin halen devam ettiğini fakat şimdiye kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söyledi. Afganistan Havacılık Kurumu da geçen cuma günü yayınladığı bildiride Afganistan'ın 5 uluslararası hava alanına teknik hizmetler konusundaki görüşmelerin halen devam ettiğini fakat şimdiye kadar hiçbir anlaşmaya varılmadığını duyurdu. Anadolu Ajansı daha önce diplomatik kaynaklara dayanarak verdiği haberde Türkiye ve Katar'ın Taliban ile Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ve ülkedeki diğer 4 uluslararası havaalanı hakkında anlaşmaya vardıklarını belirtti. Afganistan'ın 27 havaalanı var fakat Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat, Kandahar ve Hust havaalanları uluslararası havalimanlarıdır.
Filistin İslami Cihat Hareketi yaptığı açıklamada açlık grevinde olan ve durumu kötüye giden Filistinli esirlerden Huşam Ebu Huvaş'ın şehadetinin karşılıksız kalmayacağını duyurdu. İrna'nın MEA Haber'den aktardığına göre Ziyad Nahale, Perşembe günü yaptığı açıklamada Ebu Huvaş'ın şehadeti durumunda bunu işgalci rejimin işlediği bir terör olarak kabul ederek buna karşılık vereceklerini belirtti. Nahale bunu kendilerinin her teröre karşı sorumlulukları geri yapacaklarını ifade etti. Ebu Huvaş'ın sağlık durumunun vahim olduğu belirtilirken işgalci Siyonist rejim yetkililerinin idari tutukluluğu durdurma kararına rağmen açlık grevine devam ediyor. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas daha önce Siyonist rejimin Filistinli esirlere karşı vahşi tutumları hakkında uyarıda bulunarak Filistinli esirlere her türlü baskının durumu kontrolden çıkarabileceğini söyledi. Hali hazırda aralarında 32'si kadın, 4500 Filistinli korsan rejiminin 19 hapishanesinde tutuluyor. Bunlardan 544'ü müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır.
Haber çevreleri, Rusya ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Nusra cephesi terör örgütünün mevzilerine saldırdığını duyurdu. El Meyadin'in bildirdiğine göre Rusya Hava Kuvvetleri dün birkaç füzeyle Suriye'nin kuzeyinde Halep kırsalında bulunan Şeyh Berekat bölgesinde terör örgütünün mevzilerini hedef aldı. Habere göre Şeyh Berekat teröristlerin silah cephaneliği ve Türkiye ordusunun en büyük askeri üslerinden biridir. Suriye kaynakları Rusya hava saldırısının Halep etrafından Edlib'e kadar olan bölgeleri kapsadığını belirttiler. Nusra cephesi terörist grubu IŞİD ile birlikte Amerika ve Türkiye'nin destekleriyle Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarını sürdürüyorlar.
Haber kaynakları Perşembe gecesi yeni bir Amerikan destek konvoyunun Irak sınırından Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. İran'ın Suriye resmi Sana Haber Ajansı'ndan naklen bildirdiğine göre Irak-Kürdistan bölgesindeki Al-Valid sınırından Amerikan yardımı taşıyan 40 kamyondan oluşan konvoy Suriye'nin kuzeydoğusundaki Hasaki eyaletine girdi. Habere göre konvoy Hasaki'nin kuzeydoğusundaki El-Remilan bölgesindeki yasa dışı bir Amerikan üssüne ekipman ve destek malzemeleri aktardı. Daha önce Suriye haber kaynakları Suriye ordusunun ülkenin doğusunda bir Amerikan askeri konvoyunun geçişini engellediğini bildirmişti. Yine Suriye kaynaklarına göre Suriye ordusu Amerikan konvoyunun Kamışlı'nın güney kesiminde yer alan Tel Ad-Dahab köyünden geçmesine izin vermeyerek onlarla karşı karşıya geldi ve onları geri çekilmek zorunda bıraktı. Son iki yılda Amerika bölgeye daha fazla asker ve teçhizat göndererek Suriye'nin petrol zengini bölgelerindeki varlığını güçlendirmekle buradan daha fazla petrol çalmaya çalıştı.
Pakistan'ın güneybatısında Beluchistan eyaletinin merkezi Kuveyt-i kentinde dün akşam yaşanan patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. İran'ın bildirdiğine göre patlama Kuveyt-i kentinin Cinnah Caddesi'nde ilim fakültesi yakınlarında yaşandı. Geçen Ekim ayında da Kuveyt'te bir Pakistan güvenlik aracını hedef alan bombalı saldırıda bir polis memuru öldü ve birkaç kişi de yaralandı.
Ve son haberimiz, Beyaz Saray Sözcüsü Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna ile gerilimi azaltmayı çağırdığını belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü John Psaki Perşembe akşamı yaptığı açıklamada Biden'ın Putin ile 50 dakikalık telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulunarak Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya daha fazla saldırı başlatması halinde Amerika ile müttefiklerinin kararlı bir şekilde buna yanıt vereceklerini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Biden'ın gelecek yılın başından başlayarak Stratejik İstikrar NATO-Rusya Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı konulu ikili diplomasiye de destek vereceğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki yorumumuz, Amerikan güçlerinin Irak'taki misyonlarının son bulmasının açıklanması etrafında. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi 29 Aralık günü paylaştığı tweet'te şu ifadeleri yer verdi. Amerika Uluslararası Koalisyon güçlerinin askeri misyonu Irak'ta sona ermiştir. Onların tüm güçleri ve teçhizatları Irak'tan çıkmıştır. El-Kazemi sözlerinin devamında şu ifadeleri yer verdi. Stratejik diyalogların sonuçlarına göre koalisyon güçlerinin Irak'taki rolü sırf danışmanlık ve lojistikle sınırlı kalacaktır. Amerikan askerleri 2003'ten beri Irak'ta bulunmaktadır. Maas rejimine karşı savaş ve onun devrilmesi Irak'taki Amerikan birliklerinin varlığı için bir bahane haline gelmiş ve son 19 yılda Irak hükümeti, parlamentosu, halkı ve grupları çok sayıda Amerikan askerinin Irak'tan çekildiği 2011 yılı da dahil olmak üzere Amerikan birliklerinin geri çekilmesi için defalarca çağrıda bulunmuştu. Ancak IŞİD'in 2014'te Irak'ı işgal etmesi, bu kez IŞİD'e karşı koalisyon güçleri biçiminde Amerikan askeri varlığının Irak'taki varlığı için bir kez daha mazeret oluşturdu. Amerika da bu bahaneyi en iyi şekilde kullanmaya çalıştı. IŞİD'in 2017'de Irak'ta yenilmesiyle birlikte Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Ancak bu talepler çok ciddi değildi. İslam devrim muhafızları Kudüs Gücü eski komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Halk Seferberliği Haçlı Şabi Örgütü eski başkan vekili Şehit Ebu Mehdi Mühendis'in Amerikan hükümetinin 3 Ocak 2019 sabahı suikasti sonucu şehit düşmesiyle Amerikan ordusunun geri çekilmesi konusu daha ciddi olarak gündeme alındı.
Irak parlamentosu direniş liderlerinin şehit düşürülmesinden 2 gün sonra 5 Ocak'ta Amerika askerlerini ülkeden çıkarma planını onayladı. Amerika'nın karara muhalefeti Irak direniş grupları ile Amerika ordusu arasındaki çatışmaları tırmandırdı ve sonunda Haziran 2020'de Amerika birlikleriyle ilgili görüşmeleri yeniden başlandı. Son olarak 26 Temmuz'da Bağdat ve Washington tüm Amerika savaş birliklerinin 2021'in sonuna kadar Irak'tan ayrılması konusunda stratejik bir diyalogda anlaştılar. Mevcut durumda Amerika birliklerinin tamamen geri çekildiği açıklanmış olsa da bu konuda bazı önemli noktalar var. Öncelikle Amerika askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle Afganistan'dan çekilmesi aynı şey değildir. Çünkü Afganistan'da Amerika askerleri fiilen çekildi ve hiçbir koşulla ülkede kalmadılar. Ancak Irak'ta durum farklı. Görünüşte 2000'den fazla olan Amerika ordusunun bir kısmı Irak ordusuna danışman ve eğitim birlikleri olarak ülkede kalmaya devam etti. Bu nedenle Irak'tan tam bir geri çekilme gerçekleşmedi. İkinci husus Amerika ordusunun danışman olarak Irak'ta kalması, Iraklı gruplarla bu askerler arasındaki çatışmaların, sürtüşmelerin devam etmesi anlamına gelmesidir. Tabii bu çatışmaların sayısı azalsa da devam etmesine olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda Irak'taki El Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El Amiri yaptığı açıklamada, 2021 sonunda yabancı muharebe güçlerinin her ne şekilde faaliyet gösterirse göstersin, Irak'tan çekilmesi gerektiğini vurguladı. Her ne isim ve mazeret altında olursa olsun yabancı güçlerin muharebe mevcudiyetinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Sonuçta Hariri ve Ayn el-Esed üsleri başta olmak üzere yabancı güçlerin kontrolünde olan tüm Irak askeri üs ve merkezinden 31 Aralık'tan sonra Irak ordusuna veya güvenlik güçlerine devredilmesi gerektiği vurgulandı. Üçüncü mesele Amerika birliklerinin tamamı Irak'ı terk etmese ve bir kısmı da danışman gücü olarak ülkede kalsa bile bu güçlerin bir kısmının geri çekilmesinin Irak hükümeti ve halkı için önemli bir zafer olmasıdır. Bu zaferin mesajı Irak halkının bağımsızlık ve bu ülkenin egemenliğine başta Amerika olmak üzere batılı güçler tarafından saygı duyulmasını istemesidir. Bu önemli zafer, deriniş komutanları General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in şehadetlerinin 2. yıl dönümü arifesinde daha da önemli hale geliyor.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika ticaret dengesinde aşırı açıklar başlığı altında. Amerika'nın Kasım ayındaki ticari denge açığı geçen aylara göre rekor seviyelere ulaştı. Bu süre içerisinde bu açık %17,5'lara kadar arttı. Amerikan Ticaret Bakanlığı'nın sağladığı bilgilere göre bu ülkenin ticari denge açığı Kasım ayında 97 milyar 800 milyon dolar olmuştur. Ekim ayı ticari denge açığı ise 83.2 milyar dolar kadar olduğu ve son rakamlar açığın iyice arttığını gösteriyor. Amerika'da ticari denge açığının artması bu ülkeye ithalatın arttığı bir sırada gerçekleşti. Bu bağlamda ihracatın da Kasım ayında azaldığı belirtilmektedir. Koronavirüs pandemisinin de Amerika'nın ticari denge açığının artmasında etkili olduğu belirtiliyor. Ticari denge veya saf ihracat rakamı belli bir dönemde ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ihracatı ve ithalatı arasındaki parasal değeri ifade etmektedir. İhracat rakamları ithalat rakamlarını aşarsa ticaret fazlası olarak pozitif bir miktar belirtilir. İthalat rakamları ihracat rakamlarını aşarsa negatif bir değer veya ticaret açığı da ortaya çıkar. Amerika ticari denge açığı dünyanın en büyük ekonomisi için uzun süredir devam eden kronik bir sorundur. 10 yıllardır Amerika aşırı tüketimcilik ve doların dünya finansal sistemi üzerindeki hakimiyeti nedeniyle her zaman ihracattan daha fazla ithalata sahiptir. Bu durum özellikle Çin ve Almanya gibi ihracata yönelik ekonomilere sahip ülkelerle olan ticari ilişkilerde giderek Amerika için ticaret açığın büyümesi olgusuna yol açmıştır.
Ancak Washington bu ülkelerin Amerika ticaret avantajlarını kötüye kullandığını iddia ediyor. Bu durum Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Çin ile büyük bir ticari savaşa girişmesini ve Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika gibi Amerika müttefikleriyle ticari çatışmalara başlamasına yol açtı. Amerika dönem başkanı Donald Trump, Çin'i Amerika ticari açığını arttırmakla suçladı ve Pekin'in ithalat ve ihracatta adil davranmadığını vurguladı. Trump, başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği aleyhine benzer iddialarda bulundu ve Amerika'nın bu ülkeleri ihracatını arttırarak durumu Amerika'nın lehine değiştirmeye çalıştı. Ancak uygulamada olanlar Amerika ticaret açığının Trump yönetiminde ve şimdiki başkan Biden yönetiminde de devam etmesiydi. Ekonomist Wuhan Huang, Trump yönetimindeki Amerika-Çin ticaret savaşına atıfta bulunarak Amerika iş dünyasının gerilimleri azaltma çağrılarına rağmen Joe Biden, Çin karşıtı ittifakları güçlendirerek ve daha fazla yaptırım uygulayarak Selefi'nin politikalarını şimdiye kadar yoğunlaştırdığı değerlendirmesine bulundu. Tabii ki son yıllarda Amerika ticaret açığının artmasında önceki faktörlerin yanı sıra koronavirüs salgını ve COVID-19 hastalığı gibi yeni bir faktör devreye girdi. Korona salgını Amerika ekonomisini sarstı, ülkedeki birçok işletmeyi kapattı ve birçok ekonomistin 1930'lardan çok daha kötü olduğunu söylediği eşi görülmemiş bir ekonomik krize neden oldu. Bu durum koronavirüs pandemisi kısıtlamaları nedeniyle azalan sanayi üretimi ve ticaret faaliyetlerini de tetikledi ve Amerika ihracatının azalmasına neden olurken diğer yandan ithal mal ve ürünlere olan ihtiyacı da arttırdı. Bu faktör son aylarda Amerika ticaret açığında yukarı yönlü bir eğilime yol açtı. Temel olarak Amerika ekonomisi ve ticareti ekonomik gerilimi sorununu yol açan büyük ve uzun süredir devam eden sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunun Amerika federal bütçe açığında önemli artışlar, Amerika ticaret açığının artması dahil olmak üzere çeşitli tezahürleri olmuştur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10D1400 Hicri Kameri 26 Cemaatü'l Evvel 1443 ve Miladi 31 Aralık 2021 Cuma. ...31 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10D1369'da Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei'nin emriyle kuruldu. Bu kurultay, Şiilerin bir araya gelmeleri, Şia dünyası arasında irtibat kurmak, Şia ilmiye havzalarının geliştirilmesi, Şialarla İslam'ın diğer fırkaları arasındaki sorunların çözümlenmesi hedefiyle kuruldu. ...10 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10D1290'da İranlı mücadeleci din alimi Mirza Ali Yağa, Segetül İslam Tebrizi mütecaviz Rus askerlerince şehit edildi. İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinin cesur özgürlükçülerinden olan Tebrizi'nin İran'da Meşruta İnkılabı'nın zafere ulaşması konusunda büyük rolü vardı ve Tezar Rusya'nın İran'daki nüfuzu ve işgalciliğine karşı daima mücadele etti ve halka bu yolda önderlik etti. Nihayet Ruslar Tebriz'in varlığı ve mücadelesini İran'daki müdahaleleri ve çıkarlarına yönelik bir engel olarak görerek onu önce tutuklayıp ardından birkaç mücadeleciyle birlikte infaz etti. Rusların bu girişimleri İran halkının öfke ve nefretlerini uyandırdı ve Rusların İran'daki cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 10'de 1357'de İran'daki Kutsal Meşhed kenti ve diğer şehirlerde yaşayan halk despot Pehlevi rejimine karşı protesto gösterilerine katılmalarından dolayı kana bulandı. Şah rejimi askerleri tanklarla halka saldırdı ve neticede 200 savunmasız insan şehit düştü ve 2000 kişi yaralandı. İran'ın Melair, Hemedan, Lengerud, Erdebil, Reş, Şiraz, Gorgan, Lar, Hürremabad, Kum, Burucert, Veramin ve Babol kentlerinde Pehlevi rejimine karşı gösterilere katılan halktan yüzlercesi şehit düştü. Tahran'da ayrıca halkla şah memurlar arasında çatışmalar yaşandı ve bu olayda birkaç devlet binası da ateşe verildi. Bugün Hicri Şemsi 10'de 1373'te İran İslam Cumhuriyeti Radyo ve Televizyon Kurumu Dış Yayınlar Servisi Suaheli Radyosu Afrika kıtasının doğu ve ortasındaki muhataplar için hizmete girdi. Hicri Kameri 26 Cemadülevvel 280'de Arap şair ve yazar İbni Tayfur vefat etti. Hicri Kameri 2004'te dünyaya gelen İbni Tayfur, ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Bağdat kentinde kitabetle meşgul oldu ve bu kentte o dönemin önde gelen bilim adamlarıyla yakından tanıştı. Ardından şiire yöneldi ve şiir söylemeye başladı. İbni Tayfur şiir ve edebiyatta kendisinden birçok eser geriye bıraktı. Hicri Kameri 26 Cemadülevvel 1355'te İran'ın önde gelen fakih ve taklit mercilerinden ve ayrıca fıkıh usulünde alimlerden Ayetullah Allame Mirza Muhammed Hüseyin Naini vefat etti. Hicri Kameri 1276'da İran'ın orta kentlerinden Naini'de dindar bir ailede dünyaya gelen Ayetullah Naini, ilk eğitimini bu kentte tamamladıktan sonra yüksek eğitimini de Irak'ın Kutsal Necef Eşref kentinde bitirdi. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden Mirza-i Şirazi gibi alimlerden dersler alan Ayetullah Naini, matematik, hikmet, felsefe ve irfan gibi bilim dallarında geniş bilgilere sahipti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
İmamoğlu ve Yavaş'a karşı destek arayışı. Kılıçdaroğlu sırtını HDP'ye dayadı.
Milli Gazete.
Erdoğan ve Soylu'nun İmamoğlu planı.
Yeni Asya.
Gazeteci maaşları da eridi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mustafa Yalçıner 29 Aralık tarihli Evrensel Gazetesi'nde moral ve siyasal üstünlük sorunu başlıklı yazısına yer veriyor. Erdoğan hükümeti bir manevra yaptı ve hala manevra yapabilme yeteneğinde olduğunu kanıtladı. Faiz indirimi diye tutturmuştu hükümet. Erdoğan, ben ekonomistim diyordu. Üst üste faiz indirdikçe ekonomik göstergeler tutulmaz olmuştu diyen yazar. Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dolar 18, pound 23 TL'yi bulmuş, fiyat etiketleri saat başı değiştirilir, köylü ve esnaf üretim ve ticareti sürdürecek, girdilere para yetiştiremez, tarlasını ekemez, raflarını yenileyemez, işçilerle kent yoksulları ise yiyecek ve ulaşıma para yetiştiremez olmuştu. Kiralarla elektrik, doğal gaz ve su fiyatları yakalanamıyor, kalorifer ve sobalar yakılamıyor, evlerde battaniyelerle oturuluyordu. Burjuva muhalefetin kendisine güveni gelmiş, sözcüleri üst perdeden konuşmaya başlamıştı. Hiç zahmete girmeye, mücadele etmeye gerek yoktu. Erdoğan ilk seçimde gidecekti. Bekleyin geliyoruz diyor, öyle inanıyorlardı. Erdoğan ekonomiyi batırmıştı. Bundan sonra seçim ve kendilerinin hükümeti kaçınılmazdı. Ama kazın ayağı başka çıktı ve Erdoğan muhalefetin beklemediği bir manevrayla herkesi şaşırttı. TL'yi dövize endeksleyip hazine garantisine bağladı ve dolar birkaç günde 11 TL'nin altına kadar geriledi. Halaylar ve bu kez Erdoğan yandaşlarının üst perdeden konuşmaları başladı. Hani inmezdi dolar, tükürdüğünüzü yalayın bakalım. Erdoğancılar morallenmişti bu kez. Moral dediğin pamuk ipliğine bağlıdır. Gelir gider ve kendilerini Kaf Dağı'nda görenler ertesi gün aşağı düşerler. Halkı kardırma amaçlı uyduruk vaatleriyle burjuva politikası böyledir. Oysa burjuva muhalefette ekonomistler, hatta eski Merkez Bankası başkan ve yöneticileri yok değil. Tümü gafil avlandı, Erdoğan'a karşılık veremez oldu. Sonra kendilerine geldiler. Ama o dalgasının üzerine bindikleri moral üstünlüğü de kaybettiler. Erdoğan bir nefes alırken yeniden ele geçirmeleri zaman alacak, belki de hiç başaramayacaklar. Ekonomiye emekçinin alın terinden bakmadıkları için Erdoğan'ın karşısında gafil avlandılar. Erdoğan'ın TL'yi dolara endeksleyerek tam bir dolarizasyona yöneldiği son hamlesi ise işçi ve emekçilerin sırtındaki kambur büyüdü sadece. Öncesinde Çin modeli adı takılan yöntemle ucuzlamış TL ve ucuz iş gücü sömürüsüyle ihracat artırılacak, ihracat artışı işçinin sırtından finanse edilecekti. Böylelikle üretim artırılması ve piyasanın canlandırılması öngörülmüştü. Yoksa NAS falanla ilgisi yoktu. Beklentisi ilk gerçekleşmeyen Erdoğan oldu. Faiz indirimiyle ipin ucunun kaçıp dövizin yükselişinin durdurulamadığı ve çözümsüzlüğe girildiğini gördüğünde ustalığını konuşturup son kozlarından birini oynayarak banka mevduatlarına hazine garantisi formülünü açıkladı. Doların yükselişi durdu ama hala bir ay öncesine göre %30-40 yüksek olan doların yükselişinin durması, dolar artacak diyen burjuva muhalefeti susturmakla birlikte ekonominin derdine deva olmazdı, olmadı.
Özcan Yeniçeri 29 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde liraya endeksli erken seçim başlıklı yazısına yer veriyor. Belirsizlik, öngörememek, istikrarsızlık ve güvensizlik özel olarak üretim ile yatırımın genel olarak da ekonominin en büyük düşmanıdır. 128 milyar dolar rezervin kullanımı ve ardından başlayan Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası başkanlarının değişimi yatırımcıların önünü görememelerine neden olmuştur. 2 yıl içinde 3 başkan, 4 bakan değişince başlayan mali ve ekonomi, politik savrulma sonucunda güven ve istikrar ortamını zehirlemiştir, diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Cumhurbaşkanının NAS ile kurduğu ilişki sonrası talimatla faizin düşülmesi, kurların allak bullak olması sonucunu doğurmuştur. Sonuçta bir ay içinde 1 litre mazot 8 liradan 11 liraya, 1 dolar da 8 liradan 18 liraya yükselmiştir. Ekonominin sürdürülebilir olmaktan çıkması üzerine hükümet liradan kaçan mevduata faizin yanında bir de kur farkı verileceğini ilan etti. Bunun üzerine vatandaş da bankaya lira cinsinden yatıracağı parasının değerinin korunacağına ilişkin güven duygusu verilerek vatandaşın yeniden lira mevduatına dönüşü sağlandı. Ancak dolar 18 liradan 11 liraya kadar çekildi. Ama mazot 8 liradan 11 liraya çıkmıştı, hala orada olmaya devam ediyor. Kura bağlı olarak zamlanan fiyatlarda bir geri dönüş yok. Tüpten çıkan macun gibi zamlar eski haline dönmeyecek gibi görünüyor. Muhalefet iktidarın çektiği alanda değil, vatandaşların sorunlarının yoğunlaştığı alanda siyasi mücadelesini yürütmelidir. Milletin birliği, vatanın bütünlüğü konusundaki hassasiyet, FETÖ ve PKK'ya yönelik mücadelenin aynen sürdürüleceğine yönelik güven vatandaşa verilmelidir. AKP'nin eski açılım siyasetini sürdürmeye meyyal olan siyasi muhaliflerle araya mesafe konulmalıdır. Teorik olarak Güneydoğu'dan daha çok oy alırım saikiyle herkesle her şey olma anlayışı siyaset değil, ihanettir. Son bir ay içinde ülkenin ekonomik ve mali yönden yaşadığı altüst oluş ve sonuçta çıldırmış olan kurun %40 gibi bir seviyede tutulabilmesi iktidara gündemi belirleme gücü verdi. Ancak vatandaşlar nezdindeki zafer havası henüz vatandaşa sirayet etmiş değil. Diğer yandan enflasyon, devalüasyon, faiz kaosu karşısında alınan tedbirlerin sürdürülebilir olup olmadığı konusu da henüz net değildir. İktidara seçim sürecine girildiği bir zamanda ekonomide yaşanan hezimetten zafer devşirmeye yakın bir yerde duruyor. Bu durum iktidar taraflarına büyük bir moral ve motivasyon sağlamış gibi görünüyor. Bu arada asgari ücrete yapılan beklenenin üzerindeki zam, aynı iyileştirmenin hükümet tarafından emeklileri ve memurları da kapsayacak biçimde yaygınlaştırılması, 3600 ek göstergenin çıkartılması, EYT'lilerin durumlarının iyileştirilmesi, iktidarın halk nezdindeki konumunu tahkim etmeye yarayacaktır. Bu ekonomide dolara endeksli mevduat gibi siyasette de liraya endeksli erken bir seçimi gündeme getirebilir.
Tahran Radyosu.
Akif Bekki 29 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Kemal-i Rezalet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu kadar kolay oynayıp altın gole çevireceği pası AK Parti'nin siyasi aklı ve basireti İmamoğlu'na eskiden vermezdi. Öyle ya, belediyede işe alınanların terör geçmişi varsa adliye niye temiz kağıdı verdi? Haklarında mahkeme kararı yoksa nasıl terörle suçlanabiliyorlar, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Sonradan teröre bulaştılarsa bu kişiler temiz kağıdıyla İBB'ye girerken İçişleri neredeydi? İçişlerin görevi sadece tespit etmek midir? Kim yakalayıp yargıya sevk edecek? Polis neye bekliyor? Bakan Soylu terörle irtibatlı 557 kişinin İBB'ye alındığını 2 hafta önce söyledi. Biliyorduysa niçin yakalatmadı da 2 hafta sonra soruşturma açtılar? Tersinden sorarsak, İçişleri Bakanı henüz soruşturma bile açılmadan bu kişiler hakkındaki iddia ve ihbarların kesin doğru olduğunu neye dayanarak söyleyebildi? Kimin suçlu olduğunu artık mahkemeler yerine siyaset mi karar veriyor? Adli sicil kayıtlarının yerini dedikodu fişleri mi aldı? Bu durumda İçişleri'nin bir pazar akşamı Twitter'den duyurduğu soruşturma, kararı baştan verilmiş ve sonucu belli bir tiyatro olmuyor mu? Hani ülkede terörist sayısı 200'ün altına indirilmişti? Bakanlık kendi başarı iddiasını kendi ağzıyla çürütmüyor mu? Nerede kaldı terörle mücadelenin ciddiyeti, inandırıcılığı? Soylu konu siyaset değil, güvenlik meselesi diyor. Öyleyse İmamoğlu gereğini yapmak üzere resmi yazıyla istediğinde neden belediyeye bilgi verilmedi? İçişleri kendi bakanının iddialarıyla ilgili soruşturmayı İBB'den sonra açtı. Meğer İBB duyar duymaz ciddiye alıp daha önce soruşturma açmış. Bu gecikmenin altındaki ciddiyetsizlik nedir? Sırıtacağı düşünülmedi mi? Neden iktidar muhalefetle siyasi rekabetine terörle mücadele süsü veriyormuş gibi görünüyor? Sulandırmak hem terörle mücadeleye hem de demokrasiye zarar vermiyor mu? Yazık edilmiyor mu?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani'nin şehadet yıl dönümü.
Şehit Süleymani hem şuca bud, hem bu tedbir bud. İnkılabigeri hattı kırmızı bud.